Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırlıyor. Yapımcımız Ceyda Nuray, Kıygı Teknik Masa'da Sertaç Çokoy sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda Sayın Osman Kayar ile birlikteyiz. Değerli hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Bugün Nedamet, Gözyaşı ve Helal Lokma ile devam ediyoruz. Bu söze yabancı değilsen bir hırkaya bürün, bir viraneye çekil ve gözyaşı dök. Çünkü Adem, Tanrı hitabından ağlamakla kurtuldu. Tövbekârın nefesi gözyaşındadır. Adem, yeryüzüne ağlamak, feryat etmek ve mahzun olmak için gelmiştir. Adem, Firdevs'ten ayakları dolaşarak yeryüzüne özür dilemek için geldi. Eğer sen de Adem oğlu insansan, onun gibi özür dile, onun yolundan yürü. Gönül ateşiyle gözyaşından çerezsiz, bahçe, yağmur ve güneş sayesinde yeşermiştir.
Evet Sümeyra Hanım, Mevlana Hazretleri bugün okuyacağımız bölümde 3 mesele üzerinde duruyor. Nedamet, gözyaşı ve helal lokma meseleleri üzerinde. Tabi başka hususlar da var, onlar üzerinde duracağız. Bu söze yabancı değilsen bir hırkaya bürün, bir viraneye çekil ve gözyaşı dök ifadesinde Mevlana Hazretleri bize eskiden çokça yaygın olan ve mutasavvıfların dile getirdiği bir lokma, bir hırka düsturu vardır biliyorsunuz. Bu tasavvuflar insanoğlunun yeryüzünde bir lokma bir hırka düsturuyla yaşaması gerektiğini söylerler. Aslında bu doğru söz zamanla yanlış anlaşılmalara da tabii vesile sebep olabiliyor. Biz elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar ya da anlayabildiğimiz ve kavrayabildiğimiz kadarıyla meselenin doğrusunu da burada söylemeye de gayret göstereceğiz. Şimdi bir kere İslam düşüncesinde ve İslam inancında insan Allah karşısında fakirdir. Yani insan Allah karşısında fakr-ı zaruret içerisinde bulunmalıdır. Yoksa insanın bizatihi kendisinin Allah'tan bağımsız olarak fakr-ı zaruret içerisinde yaşamasını kastetmiyor burada. Bunun temel sebebi de Âl-i İmrân suresi 181. ayet-i kerimesinde Yahudilerle ilgili olarak anlatılan bir husus vardır. Orada şöyle buyuruluyor ayet-i kerimede. Allah fakirdir, bir zenginiz diyenlerin sözlerini işitmiştir. Onların bu sözleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve yaptıklarını bir kenara yazacağız. Yani burada Yahudileri kastederek Allah diyor ki Yahudilerin temel düsturu aslında bugün de belki bir topluluk olarak kastetmiyorum. Kötü olanları elbette kastediyoruz. Temel düsturları ekonomik anlamda zengin olmaktır ve kendi kendilerine yeterli olduğunu düşünmektir. Aslında bu modern insan da bugün itibariyle biraz böyledir. Kendi kendisine yeterli olduğunu düşünmektedir. Halbuki İslam inancı insanın Allah karşısında fakr-ı zaruret içerisinde bulunduğu bilinciyle hareket etmesini ister. Yani çünkü biz Allah'la kıyaslandığında zaten neyimiz var ki? Bir şey yok gibi bir şeyiz aslında. Ama insanoğlu böyle değil. Yine Kur'an-ı Kerim'de defalarca zikredilen ayet-i kerimeler var. Orada diyor ki mesela insan azar. Neden azar? Kendisini müstahni gördüğü için. Yani kendisi kendi kendine yeterli gördüğü için azar. Şimdi gerçekten de insan tabiatına baktığımız zaman insan kendi kendine yeterli olduğunu gördüğünde ki bugün modern dünyada da bireysellik dediğimiz bir şey var. İnsanlar her tek başlarına kendi kendilerine yeterli olduklarını düşünüyorlar ve hiç kimseye de ihtiyacı olmadıklarını düşünüyorlar. Tabi bu arada Allah'a da ihtiyaçları olmuyor. Öyle olunca da dilediğince hareket ediyorlar. Hatta bir dilediğince hareket etmelerinin sonucunda da ne yapıyorlar? Bu defa çevreye zarar veriyorlar ve çevreye zarar verdikleri için bir şey zalime dönüşüyorlar. İşte İslam mutasavvıfları bizim Allah karşısında fakr-ı zaruret içerisinde bulunmamız gerektiğini bize söylerken aslında bizim yaratılmış bir varlık olduğumuzun bilinciyle yaşamamız gerektiğini söylüyorlar. Yoksa hayatın tamamında fakir olarak bir hayat sürmemizi istemiyor zaten İslam. Böyle bir şey yok. Hazreti Peygamber'in hayatına baktığımızda da biliyorsunuz orada biz özellikle Mekke döneminde bir muhasara süreci vardır. Ve Hazreti Peygamber ve inananları ne yapıyorlar? Tecrit ediyorlar. Bir vadiye boykot uyguluyorlar ve bir vadide kalıyor o zaman Hazreti Peygamber ve inananlar. Ve bütün mal varlıklarını da yitiriyorlar aslında aynı zamanda. Çok ciddi biçimde fakir yaşıyorlar. Hazreti Peygamber'le ilgili olarak anlatılan işte karnına taş bağlardı, dururdu, şöyle 3 gün aç dururdu gibi ifadelerin büyük çoğunluğu o dönemle ilgilidir. Daha sonraki dönemlerde Medine'ye hicret ettikten sonra ve orada bir kendilerince bir sistem kurduktan sonra ve ticaretlerini geliştirdikten sonra da Müslümanlar zengin de oluyorlar. Ama zengin oldukları dönemde de bu defa ne yapmıyorlar? Azgınlaşmıyorlar. Hı hı. Çünkü onlar bu fakru zaruretin ehemmiyetini kavramışlar. Allah karşısında bir yokluk, Allah karşısında bir benliklerinin, bir varlıkların olmadığı bilinciyle hareket ediyor. İşte Mevlana Hazretleri de aslında bu söze yabancı değilsen bir hırkaya bürün diye ifade etmiş olduğu şey bundan ibarettir. Yoksa bir ömür boyu fakirlik içerisinde yaşamamızı kastetmiyor. Ve aslında bizim yapmamız gereken şey zengin de olsanız fakir gibi yaşamanızdır. Çünkü fakir gibi yaşamak başkasına muhtaç olduğunun bilinciyle yaşamak demektir aynı zamanda. Bu bizim başkasından burada kastettiğimiz şey de Allah'tır elbette. Yani biz hayatımızın hiçbir döneminde Allah'tan bağımsız olarak varlığımızı sürdüremeyiz. Ona mutlaka bağlı olarak yaşamak durumundayız. Bu yüzden de bu şeyi bilmemiz gerekiyor. Yani fakru zaruret içerisinde yaşama gibi bir kültüre sahip olmamız gerekiyor. Bunu da bizim eski adamlarımız bir lokma bir hırka düsturuyla anlatıyorlar. Tabii bazı insanlar bunu yanlış anlayarak ömürlerinin sonuna kadar para kazanmak için bir gayret göstermeye ihtiyaçlarının olmadığını söylüyorlar ki bu doğru bir şey değildir. Bunun doğru olmadığını biz Kur'an-ı Kerim'deki Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasından da anlıyoruz. Süleyman Aleyhisselam ne diyordu o atları sevdiğinde? Ben malı bana Allah'ı hatırlattığı için seviyorum. Yani bize aslında yokluk da Allah'ı hatırlatır, varlık da Allah'ı hatırlatır. İşte bizim ulaşmamız gereken şey burasıdır. Ama direkt varlık içerisinde büyüdüğünüz zaman, varlık içerisinde hayata başladığınız zaman bu yoklukta Allah'a muhtaç olduğunuzu hissedemeyebiliyorsunuz. Mevlana Hazretleri'nin bahsettiği şey bundan ibarettir diye söyleyelim. Yine burada Mevlana Hazretleri'nin üzerinde durduğu önemli konulardan bir tanesi de çünkü Adem Tanrı'ya hitabından ağlamakla kurtuldu. Tevbekarın nefesi gözyaşındadır. Adem yeryüzünde ağlamak, feryat etmek ve mahzun olmak için gelmiştir ifadelerinde buyurduğu gibi aslında gözyaşı da bizim kültürümüzde çok önemli bir yer tutar. Yine bu da doğru anlaşılması gereken hususlardan bir tanesidir. Bununla ilgili olarak Taha suresi 117. ayet-i kerimesiyle 121. ayet-i kerimesini okumak zannediyorum konunun anlaşılması bakımından faydalı olacaktır. Orada Allah-u Zülcelal Hazretleri şöyle buyuruyor. De ki ey Adem bu şeytan senin ve eşinin düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra yorulursunuz. Şimdi burada acıkmayacaksın, çıplak kalmayacaksın, susamayacaksın ve öğle sıcağından etkilenmeyeceksin. Şeytan onları ebedilik ağacı ve yok olmayacak bir hükümranlık göstereyim mi diye kandırdı. Şimdi burada dikkat edecek olursak Hazreti Adem ve eşi yani bizim validemiz Hazreti Havva şeytana bu iki sebeple kandıklarından dolayı yeryüzüne gönderiliyorlar. Ancak burada dikkat etmemiz gereken üzerine durmamız şeylerden bir tanesi de ki biraz sonra okuyacağız. Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor. Eğer sen de Adem oğlu insan isen onun gibi özür dile onun yolundan yürü. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu yanlışı yaptıktan sonra Hazreti Adem ne yapıyordu? Hazreti Adem ve eşi tevbe ediyorlardı. Yanlış yaptıklarını anlıyorlardı. Mevlana Hazretleri bu sözü başka bir yerde şöyle ifade ediyor. Diyor ki sen de atan Adem gibi ol, iblis gibi olma. Bunu hatırlatacak olursak orada ne vardı? İblis diyordu ki yani şeytan önce aslında azazildir, sonra iblis oluyor, daha sonra da şeytanlaşıyor. Bu azazil olan Hazreti kendisi yoldan çıkıyor ve Hazreti Adem ve eşini de yoldan çıkarıyor. Ama bu hatalarını gördükten sonra şeytan diyor ki Allah'a azazil, beni sen azdırdın. Hı. Eğer bu Adem'i yaratmasaydın ben azmayacaktım. Beni sen azdırdın. Ben de senin beni azdırdığın için onları azdırmak için gayret göstereceğim diyor. Ve girmiş olduğu yanlış yoldan dönmüyor. Girmiş olduğu yolda devam ediyor. İşte Mevlana Hazretleri diyor ki iblis gibi olma. Yani bir kere hata yaptıysan, bir yanlış yaptıysan artık o yanlışı ila nihayet sürdürme. Ya ne ol? Adem gibi ol. Atan Adem gibi olmasın. Bize tavsiye ettiği şey bu. Atan Adem gibi olmak. Atamız Adem ne yapmış? Diyor ki Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan
helak oluruz.
Ve bunun üzerine Allah onu ne yapıyor? Bağışlıyor. Demek ki bizim yapmamız gereken şey de budur. Mevlana Hazretleri bize bunu tavsiye ediyor ki sen de diyor Adem'in oğluysan Adem'in yolundan git. Neden? Çünkü insanoğlu zaten hatasız olmaz. Hata işlemeden bir ömür geçirmek mümkün değil. Yanlış mutlaka yaparız. Bilerek ya da bilmeyerek. Bilerek yaptıysak daha çok ağlamamız, daha çok üzülmemiz, daha çok nedamet duymamız gerekiyor. Bilmeden yaptıysak belki ona göre daha az nedamet duymamız gerekiyor ama bilmeden yapsak da nedamet duymamız gerekiyor. Çünkü insanoğlunun en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu tevbe yoluna girmiş olmasıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim söylüyor, diyor ki yani kendini kınayana andolsun. Yani insanın aslında kendini kınama özelliği de var. Biz bir yanlış yaptığımız zaman bu yanlışı fark ederiz ve kendi kendimizi de kınarız. Belki hayvanlarda ve diğer varlıklarda olmayan en önemli özellik bu. Ve belki de şeytanla bizim aramızdaki şey de budur, fark da budur. Evet. O çünkü kendisini kınamıyor, bir yanlış yapıyor ve bu yanlışını sürdürüyor. Halbuki İslam düşüncesine göre insanoğlu bir yanlış yaptığı zaman bu yanlışın farkına varmalı, bu yanlışından geriye dönmelidir. İnsanlık zaten bunun gereğidir ve bunu anlatabilmek için de gözyaşıyla bunu ifade ediyor Mevlana Hazretleri. Gözyaşı dökmekle bunu ifade ediyor. Gözyaşıyla ifade ettiği için de biz uzunca bu gözyaşı meselesi üzerine durmamız gerekiyor doğrusu. Gönül ateşiyle gözyaşından çerez düz, bahçe, yağmur ve güneş sayesinde yeşermiştir diyor Mevlana Hazretleri. Çünkü biraz önce söyledik yani insanoğlu aslında yanlışlarından cayması ve yanlışlarından caydığının en önemli göstergesi gözyaşıdır. Şimdi aslında gözyaşı meselesi biraz önce söylediğim gibi aynı zamanda istismar edilen de bir meseledir. Yeri gelmişken şunu söyleyeyim, bizim çocukluğumuzda camiye giderdik mahalle camisinde. Emekli bir imam vardı orada, Allah rahmet etsin yine de, ama babam bunu hiç sevmezdi bu imamı. Bu imam efendi camide sık sık ağlardı. Yani vara yuva ağlardı her şeye. Babam da kızardı buna. Derdi ki ya bu numaradan ağlıyor oğlum derdi. Yani. Ve işte hadis olduğunu söylediği bir söz söylerdi. Münafık gözüne sahiptir, nerede ağlayacağını, nerede susacağını bilir derdi. Gerçekten de insanoğlu aynı zamanda ağlayan bir varlıktı. Şimdi ağlama dediğimiz zaman bunun tabii biyolojik tarafı da var. Bunun üzerine de belki durmamız gerekiyor. Biyolojik tarafı da var. İşte biz mesela çeşitli vesilelerle de ağlarız. Mesela gözümüze bir çöp kaçar, gözümüzden yaş gelir aslında. Bu da bir ağlamaktır. Veya diyelim ki birisiyle dövüşürüz, sopa yeriz. Bunun karşılığında da ağlarız. Ama burada Mevlana Hazretleri'nin gözyaşından kastettiği şey mecazi ağlamaktır aslında.
Pişmanlık aslında.
Pişmanlıktır aslında. Yani oturup da gözünden hüngür hüngür yaş getirmek değil. Kastedilen şey bu değil aslında. Ve Hazreti Peygamber'e önceki derslerimizde de ben söyledim. Yani Hazreti Peygamber'le ilgili olarak bize rivayet edilen hadislere baktığımızda sadece bir yerde ve bir defa gözünden iki damla yaş geldiğini rivayet ediyorlar Hazreti Peygamber'in. Peki Hazreti Peygamber gözyaşı dökmeyen yani nedamet duymayan bir insan mıydı? Yok, tam tersi. Hadislere baktığımız zaman günde 70 defa istiğfar ettiği evet. Ve aslında işlemediği günahlardan bile tevbe ettiğine dair rivayetler var. Aslında buradaki anlatıldığı şey işte gözyaşıdır. Mevlana Hazretleri'nin önemli bir özelliği var. Mevlana Hazretleri hayatta bulunan her şeyden istifade ederek Allah'a insanları Allah'a götürecek, Allah'a hatırlatacak bir yol bulmaya çalışıyor. Bütün işler de böyle. Yani bize gündelik hayatta çok normal sıradanmış gibi gelen bütün işleri Mevlana Hazretleri bize Allah'a götürecek, Allah'ın yolunu kıracak birer misal olarak karşımıza dikiveriyor. İşte gözyaşı da böyle bir şeydir. Çünkü gözyaşı aynı zamanda insanoğlunun ruhunun da bulunduğunu gösteren bir şeydir. Hani biyolojik sebeplerle ağlarız ama bir de biyolojik olmayan sebeplerle de biz aslında ağlarız. Durup dururken mesela diyelim ki biz eski bir dostluğunuzu hatırlamışsanız veya diyelim ki işte başına kötü bir iş gelmiş bir dostluğunuzu, bir arkadaşınızı, bir akrabanızı hatırladığınız zaman da hüzünlenirsiniz ve gözünüzden iki damla yaş gelebilir. Bu aslında biyolojik olarak gerçekleşen bu şey bizim sadece fiziki bedenimizle ya da biyolojik yanımızla ilgili olmadığını, bizim içimizde sadece biyolojik olan yanımızdan başka bir şeyin bulunduğunu da bize gösterir. Yani Mevlana Hazretleri'nin burada gözyaşına vurgu yapmış olması, ağlamaya vurgu yapmış olması, insanın aslında aynı zamanda bir ruha sahip olduğunu göstermesi bakımından da önem arz etmektedir. Ve böyle baktığımız zaman burada kastedilen şey hani normal çocukların hüngür hüngür ağlaması gibi bir ağlamaktan ya da insanların karşısında dini bir mesele anlatıldığı zaman ağlamaktan da ibaret değil. Ve yine biz hani Anadolu kültürünün insanlarıyız. Anadolu insanı çok merhametli insanlardır. Bizim çocukluğumuzda biliyorsunuz sinemalar vardı. Yazlık sinemalar vardı. Oraya ailecek falan giderlerdi. Ve özellikle o dönemlerde şeyler olurdu. Filmler olurdu. Mesela ben çocukluğumda çok hatırlıyorum. Benim ablam vardı. Bir tane İstanbul amcamın yanına gitmişti. Orada Ezogel'in filmi o zaman çok meşhurdu. İşte Ezogel'in filmine gitmiş. Gelip anlatırdı annem yine. Yani filmi seyretmiyorlar. Anlatırdı. Onun anlatmaları üzerine annem ginde ağlardı yani. Böyle yani sanki filmi seyrediyormuş gibi. Yani sanki Ezogeli'nin başından geçenleri kendisi yaşıyormuş gibi ağlardı. İşte bu ağlama insanda aslında duygusal bir yanın, biyolojiden öte ruhi bir yan olduğunu da göstermesi bakımından önemli bir şeydir. Mevlana Hazretleri'nin bu ağlama yapmış olduğu vurgunun böyle bir şey olduğunu da bilmek lazım. Ve buradan aslında şunu da belki çıkarabiliriz. Yani hüzün İslam'ın temel şeylerinden bir tanesi. Yani Müslüman aslında hüzün yaraşır. Hüzün. Hüzünlenmek yaraşır. Biraz sonra söyleyecek Mevlana Hazretleri ondan da bahsedecek. Kasvetten de bahsedecek. Kasvet daha ötesi bir şeydir. Kasvet ve karamsarlığı tasvip etmez İslam. Yani mesela karamsarlık sahibi olması, karamsar olmasını istemez Müslüman. Ama hüzünlü olmasını ister. Hüzün aslında en önemli şeyi, hüzünün en önemli göstergesi ayrılığın simgesidir. Bir insan genelde bir şeyden ayrılmışsa ve onu özlüyorsa bir hüzün makamında yaşar. İnsanoğlu da aslında dünyaya gelmiş olması bakımından da bir hüzün sahibidir.
Çünkü, neden? Çünkü gurbette.
Evet, gurbettedir. Aslından ayrılmıştır ve hep aslını aramaktadır. Bu yüzden de hüzün Müslümana yakışır. Bu hüzün ve gözyaşı bu anlamda birbirinin kardeşidir. Birbirine çok yakındırlar. Meseleye böyle bakmak lazım, evet. Gözyaşı ile ilgili olarak.
Sen gözyaşı zevkini ne bilirsin? Görmedikler gibi ekmeğe açık mısın? Bu karın dağarcığından ekmeği boşaltırsan ululuk incileriyle doldurursun. Önce can çocuğunu şeytan sütünden kes, sonra ona melekleri ortak yap. Sen kasvetli, mükedder ve bulanık oldukça bil ki melun şeytanla süt kardeşisin. Nur ve kemali artıran lokma, helal kazançtan elde edilen lokmadır. Çerağımıza katılınca söndüren yağ yağ deme, çerağı söndüren su de.
Evet, biraz önce de bahsetmiştik. Mevlana Hazretleri bu aslında gözyaşını aynı zamanda manevi bir anlamda da kullanıyor. Ve özellikle şu cümle bunun göstergesidir. Sen gözyaşı zevkini ne bilirsin? Görmedikler gibi ekmeğe mi aşıksın? Hı hı. Şimdi aslında gözyaşı ve hüzün dediğimiz şey bizim aslında daha manevi olan şeylere ilgimizin olduğunu göstermektedir. İlgimiz olması gerektiğini göstermektedir. Sadece biyolojik ve fiziki olan yani ekmeğe olan düşkünlük aslında mutasavvıflarımızın çoğunun söylediği gibi ruhun bir esareti olarak görür. Modern insana baktığımız zaman temel problemlerimizden bir tanesinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Sürekli bedenimizin ihtiyaçları peşinde koşuyoruz. Daha çok para kazanmaya, daha çok maddi imkanlar elde etmeye koşuyoruz. Ama ruhumuzun ihtiyaçları üzerine çok fazla durmuyoruz. Modern dünyada hem sanatın gerilemiş olması, hem tefekkürün gerilemiş olması, hem de başka şeylerin gerilemiş olması aslında insanoğlunun nereye doğru sürüklendiğinin göstergesidir. İnsan aslında bir çeşit esaret hayatı yaşadığının göstergesidir. Bu yüzden Mevlana Hazretleri de diyor ki, yani sen ekmeğe mi aşıksın? Ekmekten başka bir şey yok mu? Gözyaşının başka bir zevki vardır. İşte buradaki gözyaşından kastedilen şeyin hani bizim bildiğimiz biyolojik bir ağlamaktan öte bir şey olduğunu bilmemiz gerekiyor. O biyolojik ağlamaktan öte olan şey de nedir? Biz bir yerden ayrılmışız, bir yerden gelmişiz ve ona sürekli ilgi duymamız gerekiyor. Onun peşinde koşmamız gerekiyor. Ben doğrusu biraz da şöyle düşünüyorum. Biz aslında anamızdan doğduğumuzda, anamızın karnındayken biyolojik olarak neye bağlıyız? Anamıza bağlıyız. Yani çocuk göbek bağıyla annesine bağlı ve bütün ihtiyaçlarını oradan görüyor ve dışarıda yaşayabilecek hale gelinceye kadar orada bulunuyor. Ben doğrusu biraz da şöyle düşünüyorum. Yani öyle bir delilim, hüccetim de yok, onu da söyleyeyim. İnsan ruhunun da çocuk karnındayken nasıl biyolojik yanımız anadan besleniyorsa ruhumuz da geldiği yerden beslenmeye devam ediyor. Yani o ruhun oraya yerleştirilmesi süreci devam ediyor ana karnındayken gibi geliyor bana. Ve ta ki dünyada oradan bağımsız olarak yaşayacağına kadar yani o işi tamamlayıncaya kadar. Bu yüzden de herhalde Anadolu'da bir söz vardı. Çocuk dünyaya gelince cennet kokar derler.
Evet.
Cennet kokusu var derler. Muhtemelen böyle bir şeyden dolayı olsa gerek. Bu tabii elimizde herhangi bir delilimiz yok, bu böyledir diyemiyoruz ama sadece aklımıza gelen bir düşünce olarak dile getirmekte fayda var. Ve nasıl ki bugün hep misalleri şuradan veriyoruz. Yani bilgisayar üzerinden bu misali verirken bilgisayara da Windows yüklemeniz gerekiyor ve bu bir süreç alıyor. İşte insan ruhunun da aslında bedeniyle birlikte çocuğu ana rahminde nasıl ananın vücudundan gelen şeyde çocuğun büyümesini sağlıyorsa bizim ruhumuzun da geldiği yerden hala oraya işte ruhun yerleştirmeye devam ettiğini düşünebiliriz bu anlamda. Buradan hareket ederek söyleyecek olursak biz bir de ruhumuzun olduğunu asla unutmamamız gerekiyor ve bu ruhumuzun da esaretten kurtulması gerekiyor. Ruhunun esaretten kurtulması bizim geldiğimiz yere bir ilgi göstermemiz de doğru orantılıdır. Bunu hatırladığımızda da hep işte gözyaşı ve hüzün bizim aklımıza gelir. Biz mesela diyelim ki annemizi babamızı kaybettiğimizde ya da sevdiğimiz birisini kaybettiğimizde onlarla ilgili hatıralarımız bizim zihnimizde canlandığı zaman gözümüz sulanır bizim. İşte bu da şeyin olduğunu biyolojik yanımızdan öte bir gözyaşından bahsediyor gibi gelir bize. Burada üzerinde durmamız gereken hususlardan bir tanesi önce can çocuğunu şeytan sütünden kes diyor Mevlana Hazretleri. Sonra ona melekleri ortak yap diyor. Burada aslında önemli İslam düşüncesinin en önemli hususlarından bir tanesi bu. Çünkü İslam'ın temel öğretisi La ilahe illallah ile başlıyor. Ve temel simgemizdir bizim. En çok dile getirdiğimiz şeydir. La diye başlıyoruz. Yok diye başlıyoruz. Hayır diye başlıyoruz. Ve aslında insanoğlu hayır diyemediği takdirde kendisi gibi olması mümkün değildir. Geldiği yeri yeniden akletmesi mümkün değildir. Bu yüzden bizim bakımımızdan hayır diyebilmek çok önemli bir şey. Gündelik hayatta da çok önemli bir şey. Size diyelim ki herhangi birisi kötü bir teklifle geldiği zaman ona hayır diyebilirseniz ancak kendiniz olabilirsiniz. Size gelen tekliflerin tamamına evet dediğiniz takdirde de var olamazsınız. Bu sebeple de İslam öğretisinin la ilahe diye başlamış olması çok büyük önem arz ediyor ve belki de bunun üzerinde etraflıca tefekkür etmemiz gerekiyor. Yine üzerinde durmamız gereken şeylerden bir tanesi indirilen ilk surede yaratan Rabbin o adıyla oku, o insanı alaktan yarattı diyor Kur'an-ı Kerim. Alak kelime anlamı geçmiş derslerimizde gündeme gelmişti. Sülük demektir. Bir yere yapışarak beslenir. İnsanoğlu aslında böyle bir şeydir. Yani bir yere yapışarak beslenirsiniz. Mevlana Hazretleri diyor ki ya şeytana bağlanarak ondan besleneceksiniz ya Allah'a meleklere bağlanarak ondan besleneceksiniz. Şeytana olan bağlantınızı kesmeksizin meleklere bağlanamazsınız. Yani hayır diyebilmeniz gerekiyor. Bağlantı mekanizmasını çıkarmamız, o tespit etme, ayırmamız gerekiyor. Yani kötülükten iyiliğe doğru bağlantı alanımızın götürmemiz gerekiyor. Burada aslında üzerinde durmamız gereken hususlardan bir tanesi de bu helal lokma olarak biraz sonra ifade edecek Mevlana Hazretleri. İsterseniz orayı da okuyalım.
Evet hocam öyle yapalım. Daha sonra size açıklamaya devam edin. İlim ve hikmet helal lokmadan doğar, aşk ve rikat helal lokmadan meydana gelir. Bir lokmadan bilgisizlik ve gaflet meydana gelirse sen o lokmayı haram bil. Hiç buğdayın arpa verdiğini gördün mü? Hiç attan eşek doğduğunu gördün mü? Lokma tohumdur, mahsulü fikirlerdir. Lokma denizdir, incileri fikirlerdir. O cihana gitme azmi ağza alınan lokmanın helal olmasından doğar.
Evet, yine burada helal lokmadan bahsediyor Mevlana Hazretleri. Biz yine hep her zaman olduğu gibi şöyle yapacağız. Bunu zahir anlamından anlayacağız ve gizli anlamına doğru götürmeye çalışacağız. Zahiren baktığımız zaman İslam düşüncesinde, gerek İslam fıkhında, gerek İslam itikadında helal lokma çok önemlidir. İnsanların çocuklarına helal lokma yedirmelerini ve helal süt emdirmelerini sürekli bize tavsiye edip durur. Bununla ilgili yüzlerce belki binlerce hikaye var. Aslında ben buraya gelirken onlardan birkaç tanesini de düşünmüştüm. Onları anlatacak ama fazla vaktimiz yok. Ama şu kadarını ifade etmemiz lazım. Mevlana Hazretleri burada helal lokmadan kastederken sadece bizim o fıkhi olarak ya da hukuki olarak helal şeyler yememizden kastettiğini bahsetmiyor. Ya başka bir şeyden daha bahsediyor. O da şu. Şimdi bir kere bizim aslında inançlarımız ve düşüncelerimizi belirleyen şey nedir? Öncüllerimiz var bizim. Mesela siz Kur'an-ı Kerim'e intisap ederseniz, onunla beslenirseniz ki işte Mevlana'nın kastettiği helal lokmadır o. Onunla beslenirseniz bu defa en son cümlesinde söylediği gibi ne yaparsınız? Öbür tarafa cennete gitme
azmi
geliştirirsiniz. Yok. Eğer oradan beslenmemişseniz, mesela diyelim ki materyalist bir kafa yapısıyla beslenmemişseniz, onu yemişseniz bu defa da başka bir yola doğru evrilirsiniz. Evet. Ve buradaki helal lokmayı da yine böyle temel düşüncelerimizi oluşturan şeyler üzerine de düşünebiliriz. Biraz da böyle düşünmemize fayda var. Mevlana Hazretleri'ni zaten anlamak istediğimizde ister istemez böyle düşünmek gibi bir şeyimiz var. Zorunluluğumuz da var. Çünkü o biraz önce söylediğimiz gibi bütün işlerde bizi gündelik hayattaki örneklerden hareket ederek bizi bir yerden alıp bir yere götürmek istiyor. Hiç duymadığımız, hiç bilmediğimiz misaller vermiyor bize. Gündelik hayatta kullandığımız misalleri veriyor ve ama o misallerden başka bir alana doğru evrilmemizi istiyor. Yani asıl geldiğimiz yere doğru evrilmemizi istiyor. Ki istesek de istemesek de zaten oraya gideceğiz. Ama oraya giderken Hiç olmazsa burada mesafe kat etmiş olarak oraya gitmemiz lazım. Orada iyi karşılanacak özelliklere donanmış olarak gitmemiz
Hangi
lazım.
Hangi sonu arzuluyoruz? Önce buna dikkat etmek gerekiyor değil mi? Ona göre o lokmaları seçmek gerekiyor galiba. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür
Değerli dinleyiciler, haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.